Ayrım 5. Hayat teselli bulmaktır. Kemal Sayar. Sayfa 65. Çaya Metiye. Çaydanlığın kaynadığı her yerde kalpten kalbe bir yol var demektir. Bir hanede çay demleniyorsa bir gün oraya da gidilebilir, konuşulabilir, anlaşılabilir. Türkiye çayın demlendiği her yerdedir. Dostoyevski, Avrupa seyahati dönüşünde fikirlerini soran arkadaşlarına bütün o gelişmişlik göstergelerine karşın Avrupa'nın mühim bir eksikliği olduğunu söylemiş. Bizim kadar iyi çay demleyemiyorlar. İşte ben de yıllar sonra Selda'nın otoy yahut müzik endüstrisi görmemiş sesiyle söylediği türküleri dinlerken bir yere takılıp kalıyorum. Kalk gidelim çayhanaya. Bir içecek bir milletin ruhuna bu kadar siner, bu kadar benimsenir. Gurbete düşenler usulünce demlenmiş bir çayı nasıl özler bilirim. Onun buruk tadından öte bir şey vardır bu özleyişte. O buruk tadın üzerinde tüten buhar kaç kez dostların, sevdiklerin arasında dolaşmış, kaç kez bir kalp sıcaklığı halinde bize dönmüştür. Çay dost sıcaklığının memleket toprağında olmanın, kendisini belalardan emin hissetmenin sembolü gibidir. İdareli olsun diye az demli doldurulan, orijinali tavşan kanı rengini tedavi ettirse de öğrenci evlerinde sarıya çalan sıvının lezzeti kimyasında değildir. O lezzet bir arada olmanın, bir şeyleri paylaşmanın lezzeti olsa gerektir. Ve bütün öğrenci evlerinde şiirin çay meclisine bilirkişi olarak katıldığı, memleketin kurtarıldığı o dumanlı bekar evlerinde daima lezzetli olması bundandır. Çay yerlilerin meşru içeceğidir. Ve işte bu yüzden onların kalburüstü adamları bir çayhane etrafında toplanırlar. Yerli düşünce Anadolu'nun bütün şehirlerinde kendisine düşünce üssü hizmeti veren çay evlerinde kök salmıştır. Çay evlerinin kahvehanelerin birer medreseye dönüştüğünü, oralardan nice şiirler devşirildiğini, nice dergiler kotarıldığını yerliler iyi bilir. Çay sıcak içilir ve aramızı ısıtır. Dostlarımızı bir çay içmeye çağırırız. Tuhaf şeydir bu. Bir sıvıyı içerken mutlaka hoşbeş edeceğimiz anlamına gelen bir şeydir. Çay birbirimizi anlamanın, birbirimizi dinlemenin, kalplerimizi birbirimize açmanın sembolüdür. O yüzden ihvanın olduğu yerde 24 saat fokurdayan bir çaydanlık mutlaka vardır. Çay ihvan içinde öyle itibarlıdır ki ona küçük derviş payisi verilmiştir. İftar saatlerini bir şölene çeviren şeylerden biri belki de bunun için yemekten sonra sofraya konuk edilen çaydır. Böylelikle sohbet için başlama işareti verilmiş olur. Doğu ve Batı'ya çayla olan münasebetlerinden de okuyabilirsiniz. Poşet çay, Batı'nın bireyci vurgusuna hayli uygun bir mamuldür. Onu yapmak için ne zahmete ne de ustalığa gerek vardır. Fonksiyoneldir ve bir sohbetin hamisi olamayacak kadar soğuktur. Oysa Doğu'da çay içmenin bir adabı muaşereti vardır. O yüzden demlenen çayın üzerine titrenilir. Çay içmek bir şölene dönüşür ve sohbet koyulaştıkça çayın lezzeti artar. Doğu, çaydaki burukluğa meftundur. O buruklukta ruh iklimiyle imtizaç edecek bir şey bulur. Oysa Batı, o burukluğu gidermek davasındadır. Sütlü çay, çayın asli tabiatına müdahaleden başka bir anlama gelmez. İçtiğimiz çayın memleket meseleleriyle de yakın alakası vardır. Çay, madem yerlerin meşru badesidir, bir çaydanlığın kaynadığı her yerde kalpten kalbe bir yol var demektir. Evet, dost elinden gel olmayınca gidilmez. Ama bir hanede çay demleniyorsa bir gün oraya da gidilebilir, konuşulabilir, anlaşılabilir demektir. Türkiye, çayın demlendiği her yerdedir. Nargilede tüten ne? Ben Doğu şehirlerinin ele avuca sığmazlığına meftunum. Bir şehirde geçmiş zaman kareleri yakaladığımda, tarihin soluk alışverişini hissettiğimde o şehri daha çok seviyorum. Ruhu olan şehirler insana her zaman yeni yaşantılar ve bir iç derinleşme vaat eder. Kahire benim için evvela Nil ve El-Fişavi demek. Nil'i ister istemez selamlayacağım. Ama üçüncü kez yolumun düştüğü bu şehirde El-Fişavi'de gözleri kısıp iç alemlere dalarak yapılacak bir nargile seansı. Şehre merhaba demenin olmazsa olmaz yöntemi. Fişavi, Hüseyin Meydanı'nın kıyısında Han-ı Halili'de küçücük bir kahvehane. Ama gönül sohbet istiyor ya, tahtına kurulmuş bir kral kadar mesut ve saltanat ehliyiz orada. Elma nargilemizi tüttürürken zamanı oracıkta durduruvermenin, hayatın yüksek tempolu akışından sıyrılabilmenin çocuksu neşesiyle esrik ve müstağniyiz. Dumanın verdiği bir sermesti midir bu, yoksa gençliğin giderek uzaklaşan hatıralarının canlandığı bir vecd ayini mi? Bu şehrin kalabalığını, coşkusunu, modern hayatın ezberini bozan o hercailiğini, doğulu hayatın eksiksiz bir resmini çizen o yaramaz kaosunu seviyorum. O kaosta büyük bir yaşama sevinci buluyorum. Yıkık dökük evlerde oturan erkekler ve kadınlar, çıplak ayaklarıyla sağa sola koşturan çocuklar, sokak ve kahvehanelerinde kıyameti bekler gibi ağır ve düşünceli oturan ve mutlaka nargile çeken adamlar. Eski ve yeninin birbirine karşı bu kadar umarsız olduğu, ikisinin birbiriyle savaşmadığı kaç şehir vardır yeryüzünde? Ticaret burada hayatın ta kalbindedir. Kimse hızlı adımlarla yürümez. Durup dinlenmek ve bu arada çay içip laflamak için herkesin ayıracak zamanı vardır. İnsanın insan için vakti vardır bu coğrafyada. Burada ticaret bilgisayar ağları üzerinden değil, asırlık yöntemlerle yürür çoğu zaman. İnsan insanla buluşur, halleşir, dertleşir. Kahire'nin arka sokaklarına giriverdiğimizde yüzyıllardır hiç değişmeden kalmış bir mahallenin ortasında bulursunuz kendinizi. Şehir, kirpas içerisinde kalmak pahasına tarihini ve geçmişini korur. Meydanlar tıklım tıklımdır ve hayat uçarı bir ırmak gibi sağa sola çarpa çarpa ilerler. Batı şehirlerinin donuk ve ölgün havasından eser yoktur burada. Hayat geçmiş çağlardan bugüne akar, buradan geleceğe sıçrar. Bu kesintisizlik hali, bu yerinde sayma inadı, bu şehri ruhu olan bir şehir kılar. Ben doğu şehirlerinin ele avuca sığmazlığına meftunum. Bir şehirde geçmiş zaman kareleri yakaladığımda, tarihin soluk alıp verişini hissettiğimde o şehri daha çok seviyorum. Ruhu olan şehirler insana her zaman yeni yaşantılar ve bir iç derinleşme vaat ederler. 13 yıl kadar önce 3 arkadaş İstanbul'dan otobüse binerek Kahire'ye karayolu ile gelmiştik. O yolculuğun hatırası zihnimin en mutena köşesinde saklı durur. Yolların kirine, pasına bürünerek ve yolda insan hikayeleri dinleyerek yapılan bir yolculuk. İnsanın iç alemini genişletir ve onu tarifsiz bir biçimde zenginleştirir. Çok eskiden tanıdığımızı sandığımız ama ancak yeni görüşebildiğimiz bir sevgiliye kavuşur gibi özlem ve aşkla sarılmıştık Kahire'ye o gençlik yaşında. Ve yine El Fişabi'den uzun günler geçirmiştik. Uzun konuşmalar ve uzun susuşlar. Orada neredeyse meczup yaşlı bir kadın bir demirbaş gibi duruyor, yanında iki hafız sürekli Yasin suresini okuyordu. Dediler ki, bu Nazire Ana. Ana hepimize sigara tuttu ve buğulu gözlerini uzaklara sabitleyerek, ben ona sevdalıyım deyip Hüseyin Camii'ne işaret etti. Dediler ki, ölüm yaklaştı deyip yanında Yasin okutuyor. Gönüllü bir hafızlar bölüğü, o bölgede çokça hürmet edilen bu kadına nöbetleşe Yasin okuyordu. Bu meczup gibi görünen ama konuştukça bilgilik hazinesinden cömertçe etrafına dağıtan yaşlı kadın, Kahire'ye ikinci gidişimde artık El Fişavi'de değildi. O zaman üzüntüyle, ne oldu, nereye gitti diye sormuştum da, garsonlar duruşlarını değiştirip yüzlerine bir hürmet ifadesi kuşanarak, biz de bilmiyoruz demişlerdi. Bir gün kimseye haber vermeden ortadan kayboldu. Sanki sırra kadem bastı. El Fişavi'de oturmak benim için o serazat gençlik yaşlarının hülyalarını içine çekmek demektir. Sanmayınız ki nargilenin ateşleri tutuşturan tütünü. Tüten, hülyalı bir ömür. Ateş, gönlün ateşi. Duman, aradan geçen yıllardır. Burada Dünya Psikiyatri Kongresi'nde bir konuşma yapmak üzere bulunuyorum. Söylediklerimi birkaç cümleyle özetleyecek olursam, modernleşme ile birlikte akıl hastalıkları üzerindeki damgalama artıyor. Sosyal ağların çözülmesi ve insanı ürettiği malla tartan kapitalist ekonomiler, şizofren kişiyi toplumun kenarlarına itiyor. Bizim geleneksel anlayışımızda Tanrı'ya yakınlık olarak da görülebildiği için olumlu anlamlar içeren meczupluk, delilik, modern psikiyatrinin onu bir beyin hastalığı olarak tanımlamasıyla mevzi kaybediyor. Halkın ürktüğü ve çekindiği bir rahatsızlık oluyor. Aslında halkın içinde söylenceler hala yaşıyor. şizofreni konusunda halk tutumlarını araştıran çalışmalar, insanlarımızın şizofreni sebepleri konusunda yüksek oranda toplumsal sıkıntıları mesul tuttuğunu gösteriyor. Anadolu'da bir kıza sevdalandığı için deliren, çok okuduğu, sevdiğine kavuşamadığı, cin çarptığı için aklını kaybettiğine inanılan sayısız genç vardır. Halk böyle inanmakla hastalığı bir ölçüde normalleştirir. Bunu herkesin başına gelebilecek olağan bir hadise olarak söylemiş olur. Böylelikle de hastalık toplumsal, kamusal sahadan tecrit edilmez. Herkesin uğrayabileceği bir talihsizlik olarak akıl hastalığı gündelik yaşamdan tehcir edilmez. Pek çok tıbbi antropolojik çalışma şizofreninin sıcak karşılandığı toplumlarda gidişinin de daha iyi olduğunu, şizofreni hastalığına samimi ve dostça davranan toplumlarda bu hastalığın kişinin hayatını daha az aksattığını gösteriyor. Kahire benim için eski bir sevgili. O benim için aradan yıllar geçse de aynı güzellikte kalacak bir gençlik aşkı. Onun karmaşa ve girdaplarına bakınca, onları seyre dalınca kendi içimin karmaşa ve girdaplarını izlediğim hissiyle büyüleniyorum. Kahire ruhumun içindeki müzikle karşılıklı yağan bir yağmur. İncitmeyen bir güneş. Beni yakan bir ateş ve beni ıslatan bir yağmur. Ama yağmur da, ateş de benim. Her doğulu gibi ben de biraz Kahire'yim. Gölgelerin gücü adına. Psikanalizin hakir görülen evladı Alfred Adler, aşırı güç edinme ihtiyacının içsel bir aşağılık duygusunu telafi etmeye matuf olduğunu söyler. Böylesi durumlarda kişide çevreyi kontrol etme etkisi gelişir. Bu kontrol üretici bir etkinlik için değil, yetersizlik duygularının acısıyla baş etmek, onu bertaraf etmek için kullanılır. Halife Leyla'ya dedi ki, "Sen o musun ki Mecnun senin aşkından perişan oldu ve kendini kaybetti? Sen başka güzellerden daha güzel değilsin." "Sus," dedi Leyla. "Çünkü sen Mecnun değilsin." Mevlana. Herkes sevilmek ve beğenilmek ister. Her insanın içinde önemli, özel ve müstesna sayılma ihtiyacı saklıdır. Bunun için ise gücü ele geçirmek ve onu elde tutmak gerekir. İnsanın insana ettiği zalimliğin temelinde bu güç yarışını buluruz. Özgüvenimizi ve kendimize duyduğumuz saygıyı içsel kaynaklarımızdan değil de dışsal olandan devşirebileceğimiz öğretilmiştir bize. Ne kadar çok sahip olursak o kadar değerli olacağımız formülü ezberletilmiştir. Ayakta durmak için güce ihtiyacımız vardır. Bu zihinsel yapının inşa ettiği bir dünyada insanlar bir tarağın dişleri gibi eşit değillerdir. Maddi serveti, makamı ve mevki, insanlar üzerine tesir ve tahakküm kudreti bulunan kişi diğerlerinden üstündür. Güç, kontrol ve otoriteye sahip olmaktır. Başka birileri ve olayları etkileyebilme halidir. Psikanalizin hakir görülen evladı Alfred Adler, aşırı güç edinme ihtiyacının içsel bir aşağılık duygusunu telafi etmeye muvaffak olduğunu söyler. Böylesi durumlarda kişide çevreyi kontrol etme etkisi gelişir. Bu kontrol üretici bir etkinlik için değil, fakat yetersizlik duygularının acısıyla baş etmek, onu bertaraf etmek için kullanılır. Adler'in açıklaması meselenin sadece bir cephesini kucaklıyor. Yeni bir elbiseyle insanların içine çıktığımızda duyduğumuz saadet bu açıklamada bir yere oturmuyor. İnsanlar gücü biriktirmek ister. Çünkü o yalnızca dış olayları kontrol etmemizi sağlamaz. İçsel yaşantımız da belirler. Güce sahip olup olmamak çoğu kez insanların kendileriyle ilgili ne hissettiklerini de tayin etmektedir. Güç sahipleri etraflarında çok sayıda dalkavuk bulurlar. Arzuları kolayca yerine getirilir ve böylece kendilerini daha iyi hissederler. Egoları şişer. Güçsüz insanlara nispetle daha yüksek bir özgüven tablosu çizerler. Günümüzde güç ilişkilerine rağm olmamış insan bulmak çok zor. Rütbeleri önemsemeyen, sahip oldukları güçle başları dönmeyen, güç sahiplerine selam durmayan insanlar. Yani bu çağın soyluları pek az sayıdadır. İnsanlar boyunlarına statülerden yapılmış mücevherler takıyorlar. Egonun yansımaları, ışıltıları ile göz kamaştıran ve karşısındakini çekim alanına içine alıveren mücevherler. Rindane, bir hayatın izini süren yalnız şairler kaldı. Şairler ve hakiki ilim ve düşünce adamları. Onlar bu dünyanın tozuna, dumanına, saf dil bir umutla ayak diriyorlar. Bir köhne kitap, bir sarı kandil neme yetmez. diyen şairinin peşi sıra giden anka kuşları. Zira gölgelerin gücü adına savaşmak kalbi insanlara değil, çizgi film kahramanlarına yakışan ancak. Eskinin erdemli bir ilim adamı tipi vardı. Kapitalist düzen ilmi de metalaştırdı. Ve ilim adamını açgözlü bir tüccara çevirdi. Çoluk çocuğun ikbali için onu da agorada tezgah açmak zorunda bıraktı. Ruhlarını beyin ifali şebekeleri, reklam evlerine rehin bırakmamış şairler yola devam ediyorlar. Arada bir kalpazanlar sokuluyor yanlarına. Bir süre onlarla birlikte uçuyor. Neden sonra geri düşüyorlar? Dünyanın manyetizması kalp adamlarını işlemese de kalp adamları emiyor. Dünyanın burgacına kapılmayanların, şairlerin, söz ve yazı ahalisinin oturup konuşabilecekleri, halleşebilecekleri bir zaman hep var. Onlar başkasının toplamak ve biriktirmekle elde ettiği saadeti yarenlikte, dostlukta, hemhal oluşta zaten bulmuşlar. Yorulmaya, gölgeliğe ok atmaya ne hacet? Ben insanlara en az eyvallah eden kişilerin, erdem sahiplerinin, iktidarın albenisine rağm olmayanların, hasılı kelam bu çağın soylularının hayatta güzel söz söylemekten başka meziyetleri olmayan insanlar arasından çıktığını sanıyorum. Rintler, dervişler, şairler, hikayeciler, kainatı kuşatan ilahi namiyi terennüm edenler, alimler, sanatkarlar, mecnunlar. Hayatı güç toplama yarışına çevirmeyenler. Ağır ve düşünceli yürüyenler. Yalnız Allah'ın önünde eğilenler. Bir gülü koklamasını bilenler. Ne mutlu onlara. Güneşin altında. Asri zamanlar insanı tarihsizleştirdi. İnsan belleği hiçbir zamanda olmadığı kadar unutuşla sakatlandı. Dizilerin ölülerle birlikte yaşadığı şehirler zaman şuurundan ve gönül coğrafyalarından silindi. Müslüman saati tekledi. Söylenmemiş hiçbir şey yoktur. Halbuki biz insanlar tuhaf bir beklentiyle yaşarız hayatlarımızı. Sanki biz hiç ölmeyeceğiz ve her gün yeni bir şeyler duyup yepyeni yaşantılara kucak açacağız. Kişisel tarihimizi yapan onlarca ayrıntıyı ne kadar da kolay çıkıveririz gözden. Sanki onları yaşayan biz değilizdir. Hayatımızın farklı evrelerinde farklı insanlar yaşamıştır. Asıl olan şimdiki zamandır. İnsanın bu dünyadaki varoluşunu tanımlarken trajik unutkanlığını da hesaba katmak gerekiyor. Unutmak bizi her şeyin geçici olduğunu hissinden koruyor. Sanki biz her an yeryüzüyle yeni tanışıyoruzdur. Dolayısıyla hiçbir şeyi arkada bırakmış sayılmayız. Unutmak insanın hayatından bilgece bir ders çıkarmasının önüne geçer. Onun hayatını rastgele bir araya gelmiş yaşantılar yumağından ibaret kılar. İnsan hayatını ne kadar hızlı yaşarsa kendisini geçmişine bağlayan ilmikleri o kadar kolay söker atar. Hızlı yaşamak modern dünyanın ritmine ayak uydurmak demektir. Çoğumuz işlerimize belirli saatlerde ve çoğunlukla motorlu taşıtları kullanarak gideriz. Gözlerimizin gördüğü dünya bize sürekli değişen görüntüler sunar. Görüntüler adeta akar ve bu akış içerisinde biz daima bir şeylere geç kaldığımız yahut yetişemeyeceğimiz hissine kapılırız. Modern dünyanın kandırmacası da budur işte. Her şeye yetişmek isterken hiçbir şeye yetişememek. Her şeye sahip olmak isterken aslında hiçbir şeye sahip olmamak. Geçtiğimiz yıllarda İstanbul Film Festivali'nde Baraka adlı bir film izlemiştim. Sözcük bizim bildiğimiz bereket sözcüğünün karşılığı olarak filme isim olmuştu. 5 yılda dünyanın çok çeşitli yörelerinde çekilmiş olan bu filmde konuşma yoktu. İlk yarıda ibadetgahlarda geziyor ve insanın esenlik arayışına tanık oluyor. İkinci yarıda insanın hem kendisine hem de tabiata verdiği zarar ziyanı görüyorduk. Film, benim anladığım kadarıyla izleyenlerin modern hayat tarzını sorgulamaya ve dinlerin sunduğu esenliği yönlenmeye çağırıyordu. Yönetmenin bir buluşu doğrusu oldukça etkileyiciydi. Kalabalık bir kavşakta ya da bir metro istasyonunda insanlar telaş içinde oraya buraya koştururken birden görüntüler hızlandırılıyor. O koşturmacıları daha hızlı biçimlerde izlemek insanı bir karınca sürüsünü gözlediği hissini uyandırıyordu. Hız arttıkça koşturmacalar anlamsızlaşıyor, kişileri iradesinden soyarak bir sürüye mal ediyordu. Gündelik hayatımızı bir film şeridi gibi geriye sarma ya da hızlandırma şansımız yok. ama büsbütün de talihsiz değiliz. Hız kesip kulvarın dışına çıkmak ya da hatırlamak her zaman mümkün. Asri zamanlar insanı tarihsizleştirdi. İnsan belleği hiçbir zaman olmadığı kadar unutuşla sakatlandı. Dirilerin ölülerle birlikte yaşadığı şehirler zaman şuurundan ve gönül coğrafyalarından silindi. Müslüman saati tekledi. Derken Ramazan geldi. Ölüm denen o eşsiz ülkeye bir gün bizim de ayak basacağımız hakikati içimize kımıldadı. Saatler Müslüman saatine ayarlandı. Bellekler tazelendi. Bedenlerimizin görüntüleri ayarlı hızı kesildi. Hatırlayışın ruha sevinç ve saadet yayan esintisi inanan insanları bir rahmet rüzgarı halinde sardı. Unutuş bir aylığına bile olsa penceresini kapattı. 5. ayrımın sonu. Sayfa 77.